Yani ve döner alamadığım paraya oyunun deluxe paketini falan verdiler.
Ya. Yok yok, o istediğiniz mekanikler de var. Yani bakın burada hani taş gibi oyun yaptık.
Yani ben bunu çok eleştirmeyeceğim çünkü Mac zaten hiç kapanan bir şey değil.
Çok güzel bir fikir vermişiz gibi hissediyorum devlet büyüklerimize. Umarım izlemiyorlardır.
Türkiye tarafında bir şey yok. Ben buna mesela biraz kırıldım biliyor musun? Yani
kırılır insan. Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan.
Ben Kerem.
İkisi Bir'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ancak bir farklılıkla gördüğünüz gibi bugün Özgür yok, ben varım. Çünkü neden? Özgür evlendi ve eşi artık izin vermiyor.
Bu yüzden artık Tunahan'la devam edeceğiz.
Şakası bir yana çiftimize de buradan mutluluklar dileyelim. Bu haftalık böyle bir oyuncu değişikliği yaptık. Oyun tarafındaki gelişmeleri ben aktaracağım.
Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Rica ederim. Kerem yine teknoloji tarafındaki gelişmeleri size aktarıyor olacak. Hatta bu haftanın en güncel, en böyle bomba haberi de teknoloji tarafında diyebiliriz deyip pası sana atayım istersen ve ilk haberle başlayalım.
Aslında çok da konuşacak bir şey yok. Yani haftanın vergi haberi diyebiliriz.
Evet. Olmazsa olmaz.
ChatGPT kullanıcılarına bir tane mail attı. Dedi ki bundan sonra Aralık 1 itibariyle %20 KDV uygulanacak. Haberiniz olsun. Hı. Orada yani ChatGPT'de bir de isterseniz vergi numaranızı falan girebileceğiniz bir bölüm var. Oradan vergi numaranız da varsa girin diye.
Artık iyice kurumsallaştı diyebiliriz.
Belirtmiş. Evet, artık yani yapay zekamızda artık KDV olacak. Ben burada şeyi merak ettim. Şimdi mesela biz normalden ChatGPT gibi böyle dijital bir servis falan aldığımızda zaten içinde hep o KDV yok muydu? Yani niye mesela bugüne kadar KDV alınmıyordu da şu andan itibaren KDV alınıyor? Orasını çok anlamadım ama bugüne kadar yoktu. Yani onu biliyorum. Ama bundan sonra direkt üyelik sistemine artı %20 koymak gerekecek.
Benim merak ettiğim buradan öykünüp diğer sistemler, yapay zeka sistemleri de bu modeli alıp kendilerine entegre ederler mi? Abi madem onlar yapıyor, hani biz de yapalım gibisinden, hani hiç ihtiyaçları yokken bile.
Ya bu arada büyük ihtimalle zorunluluk. Yani
belki de öyle.
Yani direkt devletten ChatGPT'ye bir şey gitti. Hani siz burada bir şey satıyorsunuz ve bunu KDV'lendirmeniz gerekiyor gibi falan bir şey geldi bence. Ama hayırlı uğurlu olsun. Var mı üyeliğin?
Üyeliğim yok. Ben hep bedava kullanıyordum. Ha. Bedavaya da vergi gelir belki, bilmiyorum. Hani öyle bir vergilendirme dilimi içindeyiz ki yani ülkecek. Yani bedavaya bile vergi gelse şaşırmayacak durumdayım şu an.
Yani daha kullanmadığın kredi kartı limitine vergi denenmesi olduğu için bedava olan, onu da icat edersek harika olur. Bedava kullandığım bir şeye vergi gelirse.
Bu arada çok güzel bir fikir vermişiz gibi hissediyorum devlet büyüklerimize. Umarım izlemiyorlardır diyelim.
Evet, artık bundan sonra arkadaşlar ChatGPT kullanıyorsanız bir de %20'lik KDV'mizi de ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.
Ne diyelim?
Allah büyüğünden saklasın diyelim. Devam
İstersen
edelim.
İstersen oyun haberlerinin ilkiyle başlayalım. Oyun tarafında da bu hafta aslında çok fazla böyle büyük sükse yapacak bir gelişme yoktu ama ne oldu? Call of Duty Black Ops 6 çıkış yaptı ve önceki Call of Duty oyunlarından farklı olarak bu sefer Game Pass sistemine çıktığı gibi dahil olan bir Call of Duty oyunu gördük. Ve biraz baktığımız zaman da önceki oyunla yani Modern Warfare 3 ile arasındaki en büyük fark da hikaye tarafında önceki oyunda neler eleştirildiyse bu sefer üzerinden geçilmiş, düzeltilmiş ve Call of Duty'den beklediğimiz hani her yıl şu oyun bir çıksa da şöyle 6-8 saat, 10 saat neyse bir aksiyona doysak. O dediğimiz işlevi aslında yerine getirecek bir oyun olmuş. Hatta bir de Omni Movement adı verilen yeni bir sistem sayesinde de animasyonlar değiştirilmiş. Yani artık karakterler çok daha uçarken, kaçarken böyle Max Payne tarzı hareketlerle vuruşlar yapabiliyorsunuz. Bu da oynanış anlamında esneklik sağlıyor. Ancak oyunun şu anda online tarafında çok sıkıntılar olduğu söyleniyor. Oyuncular bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. O yüzden de Steam incelemeleri şu an karışık durumda. Yani bir kısım seviyor, bir kısım sevmiyor. Genelde online tarafta oynayanlar sorun yaşıyorlar. Hikaye tarafında görünen o ki oyuncular memnun. Bu arada Game Pass sistemine dahilseniz siz de oyunu indirebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey vardı yıllardır. Call of Duty oyunlarının artık boyutları o kadar büyüdü ki 200 GB, 250 GB. Bu oyunda şöyle bir şey ilgimi çekti. Şimdi artık Game Pass'i açtığın zaman bile şu an böyle bir Black Ops 6 temasıyla açılıyor. Oyunu yüklemek istediğin zaman
seçtiriyor değil
çok
mi?
Çok esnaf mantığında böyle abi sana Modern Warfare 3'ü de vereyim. Bak Warzone'um da var diye.
Da ekle falan
hepsi
diyor.
Tikli geliyor. Böyle bir anda 200 GB boş yer istiyor. Onları tek tek kaldırırsanız bu arada notlarıma da aldım. Temel oyun 11.85 GB. Multiplayer modu 37 GB. Campaign modu da 49 GB. Yani sadece hikaye modu oynayacaksanız 60 GB'lık bindirme yapmak aslında yetiyor ki gayet ideal bir seviye.
Oynadın mı? Ben başladım.
Ben de başladım. Evet ya, keyifli hikaye yani. Modu bitsin istemedim şu an. Modern Warfare 3'ten sonra.
Onu merak
sonra...
ediyorum, bakmadım. Yine kısadır büyük ihtimalle de. Ne kadar bir elimizde şey var mı? Kaç saat sürüyormuş?
Ya söylenen 6-8 saat civarı deniyor. Ben henüz bitirmedim. Bir de bir önceki oyunda açık dünyayı biraz daha ön plana almaya çalışmışlardı. Burada sadece bir bölümde yaptıklarını söylüyorlar. Ve genel itibariyle hani çok şey yok. Böyle hani etrafı araştırırsam işte 15 saat sürer gibi bir durum yok. Genelde daha çizgisel bir ilerleyiş var. Ama yani bitmesin istediğim bir oyun oldu benim için. Çünkü uzun süre... Bu istikrarı sağlayamamışlardı hikaye tarafında. En son bir World War 2'yu çok keyifli oynadım hatırlıyorum hikaye olarak. Ben açıkçası keyif alarak böyle bitmesin isteyerek oynuyorum şu anda.
Ben de çok şeyi yani ben tabii uzun süredir Call of Duty yani yeni çıkan bir sürü Modern Warfare çıktı. Başka Call of Duty'ler çıktı falan. Hani onlarda gelmiştir belki bilmiyorum ama vuruş hissi inanılmaz. Yani
acayip iyi.
Değiştirdiğim silahta hani bir silahla vururken aldığım hisle bir başka silahla vurduğum his arasında bayağı böyle keskin bir hissi vermişler. Bayağı keyifli ama single'da da ben bayağı launcher sorunu yaşıyorum.
Evet.
Açıyorum, tam giriyor oyuna, hop şey atıyor, Windows'a atıyor, evet. Launcher kapanıyor. Bir daha açıyorum. Genelde ya 2 ya 3 kere falan açmam gerekiyor.
Bana o bir kere oldu şu ana kadar. Onun dışında yaşamadım ama demek ki yani denk geldi mi geliyor. Bir de
şimdi benim belki sistemimle yani bir şeyle uyumsuz çalışıyor.
İşletim sistemiyle
bir şey.
Bile alakalı olabilir. Evet, mesela geçtiğimiz falan. Hafta Windows 11'in en son güncellemesinin şimdiye kadar çıkmış en sorunlu güncelleme olduğu haberi vardı mesela. Ben Windows 10'dayım. Belki o yüzden etkilenmedim bilmiyorum ama.
Sen böyle... Windows 10 mu kullanıyorsun?
Evet, ben genelde şöyle XP'den Vista'ya geçmedim, 7'ye geçtim. 8'e atladım, 10'a geçtim.
10'da olması şu an sorun yaşatmıyor mu sana?
Bir kere ilk açmaya çalıştığımda sıkıntı yaşamıştım. Şu an hiçbir sıkıntı yaşamadan süper. Oyuna girebildim.
Hani genel başka şeylerde de sorun yaşamıyorsun yani. Hani başka oyunlarda, başka programlarda falan.
Yok, hiçbir
falan.
Sorun yaşamıyorum şu an. Ya, benim mantığım şu an stabil olanı kullanmak daha iyidir. Hani yeni çıkan şey genelde tester gibi oluyorsun ya yeni teknolojilerde.
Ama 11 oturdu artık.
Evet yani. Oturdu ama ben hep şey bekliyorum. Bir Windows 12 çıksa da oraya geçsek. Ben hep bir tane atlaya atlaya gidiyordum gibisinden ama öyle bir şey yapmazlarsa da bir noktada tabii hani Windows 10'a desteği artık kesiyoruz dediklerinde.
Bir şey kullanamadığın ilk an artık geçmen gerekecektir.
Mutlaka
yani.
Öyle olacak. Yani ben hep stabil olanı koruma taraftarıyım. Biraz tutucuyum böyle teknoloji tarafında. O yüzden Windows 10'dayım diyelim. Bunun da aslında haftanın gündemiyle hiçbir alakası yok ama.
Biz Özgür'le neler konuşuyoruz burada. Rahat
tabii. Geçmiş bölümlerde
biz
baktım zaten.
Biz bayağı futbola falan girdiğimiz bile şeyler
biz
var.
Biz de genelde yani, şimdi New Game Plus'ta öyle başlarda bir giriyoruz. Ama bu hafta futbolda da çok bir şey yok. Yani derbi vardı.
Evet. Ben Galatasaraylıyım. Biz kazandık.
Ben de Fenerliyim. Ben derbiyi uzaktan izledim.
Sizin hali zaten bu. Yani, yıllar diyeyim yani biraz harap. Allah kolaylık versin.
Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim.
Fenerlere sabır diliyorum arkadaşlar. Devam edeyim mi?
Edelim tabii ki de.
Bu hafta Apple tarafında yoğun gelişmeler var. Birincisi iOS 18.1 güncellemesi çıktı. Bu aslında çok önemli bir güncelleme ama bizim için o kadar önemli değil çünkü Apple Intelligence'a şu anda hem Siri'yi hem de telefon dilini İngilizce yaparsan Apple Intelligence'ın pek çok özelliğine kavuşabiliyorsun ama Türkçe dil desteği yok. İşin kötüsü Türkiye ne zaman geleceğiyle ilgili bir açıklama da yok. Açıkladıkları takvimde işte başka ülkeler var, Almanya var, böyle işte daha doğu tarafındaki ülkeler var ama Türkiye tarafında bir şey yok. Ben buna mesela biraz kırıldım biliyor musun? Yani
kırılır insan.
Hani lafa gelince Türkiye bizim için çok önemli bir pazar şöyle böyle falan. Ama yok mesela yani ve ne zaman geleceği de belli değil. Ben bu sene gelmeyecekmiş gibi düşünüyorum. Seneye falan gelecekmiş
diye düşünüyorum. Ki zaten bu sene dediğimiz
biraz ayıp etti bence Apple o
artık
konuda.
Artık yani Kasım ayına girdik. 2 ay var zaten senenin bitmesine ama büyük ihtimalle 2025'in artık ilk çeyreğinde.
Gerçi doğru evet bu sene zaten geçirmeseler saçma olmuş.
Ya umarım geçirmezler çok fazla. Hani benim gördüğüm çevremden insanların Apple ürünlerine karşı gerek iPhone olsun gerek başka Apple sistemindeki cihazlar olsun hep bir ilgi var. Hatta şu an bir yandan kurgucumuza bakıyorum. O da Apple sisteminde arkada kurgu Apple'da yapmaya devam ediyor. Evet. Sen de aynı şekilde.
Sen yani, Android'lisin ama mesela.
Burada. Ben Huawei'deyim şu an.
Evet.
Ben şu an hiçbirinde değilim.
Ama şey Google servisleri olan bir Huawei değil mi o?
Değil.
Değil mi?
P50 Pro. Değil. Bunda da hiçbir şey yok. Daha önceki telefonda vardı. O P10 Plus da onda Google sistemleri vardı. Neyse artık Huawei'de.
Bunu ayrı video çek bu arada. Şu an hani gerçek bir kullanıcı olduğun için.
Ya zamanda
nasıl bir deneyim yaşıyorsun
Kaan Google'sız? Kaan abi çok bastırıyordu bana Huawei'deyken. Hani şununla ilgili bir içerik yapalım, bir şeyler yapalım. Sen de P10 Plus'ı da çok istiyordu benden falan. Yani Huawei'nin böyle bir şeyi de var. Hani durduğu yerde bir şeye sahip olmamasıyla bile değerlenebilen bir tarafı var. Neyse. Yani Apple'a dönecek olursak. Açıkçası ben de seninle aynı hislere sahibim. Hani hakikaten böyle bir üvey evlat muamelesi görmüş gibi hissediyorum.
Ki Türkiye'de neden gelmiyor Apple'ın yani? Satışları kesin çok iyidir.
Bence de çünkü yani ne kadar ürünleri premium tarafta olsa da fiyatları yüksek olsa da
pazarda ikinci olması lazım. Birinci evet. Samsung ama Samsung da tabii A serisidir. Hani şey de değil yani amiral gemisi değil. Total'de tabii. Topladığında sayıca aslında Samsung'un birinciliği var ama kazanılan para manasında Apple Türkiye'de çok iyi bir seviyededir. Ona rağmen daha hani adının geçmiyor olması Türkiye'ye ne zaman geleceğinin tatsız bence. Umarım gelir. Mac tarafında bayağı bir yenilik var. Özellikle bu yeni Mac Mini'lerin fiyatlarını gördün mü? Herkes. Evet. Bu arada Amerika, ben birkaç yurt dışı tweet'i düştü önüme. Onlar da çok iyi fiyat performans cihazı falan diyorlar. Orada da Mac Mini'lerin yeni M4'lü versiyonları $550 mı ne başlıyor? Şimdi Türkiye'de durum şu arkadaşlar. Birincisi sevindiğim nokta, önce bu Mac Mini'lerde 8 GB'lık bir RAM kapasitesi vardı. Sonra evet, onu kapattılar. 16'ya yükselttiler kendi kendilerine. Ve fiyat değişmedi. Şu anda Mac Mini'nin en uygun fiyatlı versiyonu 28.999 TL. 16 GB RAM, 256 GB depolamayla geliyor. Katılıyorum, 256 yetmeyecek. Kimseye yetmeyecek. Tabii ama ki orada şöyle bir mantık kuruyorum. Şimdi bir üst versiyona geçerseniz 256'dan 512'ye çıkıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir farklılık yok. Fiyat 10 bin lira atıyor direkt. 37.999 lira oluyor.
Ya orada şöyle düşünüyorum.
4 terabayt SanDisk alırım 10 şeye.
Tam onu diyecektim. 10 bin
liraya takarım, hep orada durur.
Ya mesela bizim editörlerimizden Burak öyle şeylerle uğraşmayı çok sever. Kendi M2 SSD'sini alır, onu Thunderbolt kutusuna koyar falan. Öyle bir şeyle 10 bin lira bütçeyi oraya ayırsam belki 4 terabaytlık bir SSD takıp içine.
Aynen, 4 terabayt çözebiliyorsun 10 bin liraya. Baktım yani, ben ona, gayet daha makul.
Öylesi daha makul. Orada da artık biraz iş sizin kurnazlığınıza kalmış diyebiliriz herhalde yani.
Yani evet, tabii ki şey gibi olmayacaktır. Hani direkt içinde tabii olması gibi rahat olmuyor. Ama ben de mesela bu şeyi dizüstü bilgisayarını alırken tabii 256 çok aynı. Laptopta ekstra bir zorluk yaşatacağı için 512'ye yükselttim ama yine yetmiyor. Mesela bende de SanDisk'in bir taşınabilir SSD'si var. Evde falan hep sürekli takılı. Hı. Ben oradan mesela kurgu da yapıyorum. Hani direkt onun üstünden oyun falan da çalıştırabiliyorsunuz ki aslında yeni haberlerden biri Cyberpunk şeye geliyor. M serisi işlemcili MacBook'lara geliyor. Ufak ufak artık bunlarla oyun da oynanabildiği için isterseniz direkt oradan da oyun çalıştırabilirsiniz. Bir de en bu arada Mac Mini'nin 24 GB RAM, 512 GB yine depolama bir sürümü var. O da 46.999'dan başlıyor ama bu en ucuz olan 29 bin lira olan Mac gerçekten böyle atıyorum hani YouTube'a başlayacaksındır kurgu yapmaya. Hı. Uygun fiyatlı sayabileceğimiz hani bir Mac ekosisteminde bir bilgisayar lazımdır. Ne bileyim Photoshop, işte AutoCAD, hani mimarsındır tabii falan. Ve bayağı küçük gerçekten, ben gördüm videolarda şu kadarcık bir şey veriyor, şu kadar yani.
Ya zaten bu sistemdeki bu giriş seviyesi dediğimiz ürünler hakikaten Apple dünyasına alışma için iyi. Üst seviyede çok fiyat farkı olan yüksek fiyatlı ürünlerde de şöyle bir şey var. Bunları alanlar genelde zaten bir şeyler ürettiği için bunun tabii üzerinde. Onlar büyük ihtimalle hesaplamalarını kaç iş yaparsam bunun parasını çıkartırım gibi bakıyordur. Yani onun için belki 1 terabayt,
ya
2 terabayt.
Ya bir ayda bile çıkartırsın bunun parasını.
Seçeneği yani belki sorun bile olmayabilir. Der ki 2 kurgu fazladan yaparım. İşte 2 müzik mixini fazladan hallederim. Bunun parası çıkar dedikleri zaman onlar için bu tarz üst seviye cihazlara yönelmek daha kolay aynen olabilir. Ama tabii ki yani öğrenci bütçesiyle düşünüyorsak oradaki durum çok daha farklı, veya yeni yeni içerik üretmeye başlıyorsak ki orada da dediğin gibi giriş seviyesindeki fiyatlar gayet alınabilir seviyede.
Ya bir de şeyi düşünüyorum, şimdi 29 bin liraya sistem toplamaya çalışsan hani tamam fena bir sistem toplamıyorsun yine ama iş kafası için baktığımızda
stabiliteyi sağlayamayabilirsin.
Evet yani burada bir de şey de çok konuşuldu, onu da konuşalım, bu açma kapama tuşunu şey almışlar ya, alt tarafa evet, arkaya almışlar. Yani ben bunu çok eleştirmeyeceğim çünkü Mac zaten hiç kapanan bir şey değil. Ya dizüstü ben, bilgisayar da öyle. Anca pili bitecek de unutacağım da öyle yani.
Apple'ın hani mouse'unda onun şarj çok sistemini ben aşağı taktıktan sonra yani arkadan basmaya hiç okeyim. Yani
evet, bugün o mesela direkt şey, senin kullanışını bozuyordu. Yani pilin bittiği zaman hem pile takıp yani fişe takıp hem kullanamıyordun. Bunda öyle bir durum da yok. Bu ya, çok önemli değil o yüzden.
Bilgisayar başına oturduğun zaman çoğu monitörde gidip arkadan tuşuna basıyorsun. Bazılarında altta veya yanda olabilir ama mesela benimkinde öyle. Ben oraya basmaya her gün üşenmiyorsam şuna da şöyle bir basmaya üşenmem evet diye tahmin ediyorum.
Her gün kimse kapatmıyordur. Yani bir de o var. Yani direkt zaten şeyi alıyor, uykuyu alıyor.
Ya böyle de Apple savunucusu gibi gözükmeyelim ama hani derdimiz bu olsun yani.
Ya işte Apple Intelligence'ı eleştirdik. Bunda bence eleştirilecek bir şey yok yani. O onlar büyük ihtimalle o tasarımı daha böyle akışkan, hani yani orada bozulsun istemediler büyük olabilir ihtimalle şeyle, güç tuşuyla. Makul. Bir de M4 serisinin dizüstü Pro versiyon, dizüstü bilgisayarları yenilendi. Siteye girdiğinizde 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı seçenek var. Burada da M4, M4 Pro ve M4 Max olmak üzere seçebileceğiniz işlemci farklılıkları var. Şimdi 14 inç M4 modelleri en ucuz 75 bin liradan başlıyor. 83 ve 92 olmak üzere yine Bu arada artık bazı modellerin hepsi 16 GB RAM ile başlıyor ama burada depolamalar 256 yok. Direkt 512 ve 1 TB olarak değişiyor. 16 inçlere geldiğimizde burada fiyatlar 16 inçte bu arada M4 Pro ve Max var. Düz M4'lü yok. 114 bin liradan başlıyor. 132 bin ve 160 bin olmak üzere. 3 farklı şeyimiz var. Fiyatımız var. 16 inçte evet bu kadar. Yani fiyatlar kallavi ama
burası
işte,
aslında biraz daha o demin bahsettiğimiz yani içerik üretenlere yönelik cihazlar bu tarafta diyebiliriz herhalde. İşlem evet. gücü olarak, kas gücü evet. olarak da.
Ama daha böyle hani çok aşırı profesyonel işte Koray Biran tadında iş yapmıyorsa ben mesela M2 Air kullanıyorum. Bayağı hani gerçi benim hani masaüstü sistem var Windows. Orada kurguları yapıyorum ama yurt dışında falan bir lansman olduğunda kurgularımı buradan yapıyorum. Ya, çatıştır yapıyor vallahi.
Yaptığımız
şey
iş tarzında
yani.
Da yetiyor yani böyle çok fazla işin içine animasyonların girdiği böyle kurgu projesini 20-30 katman, katman 50-100 öyle, katman evet. olduğu projeler yapmadığımız için bize gayet yetiyor. Yani belki M1'li bir sistemle de şu an çok rahat.
Evet,
o tarz bir fuarda gittiğim bir DJ ile çektiğim bir görüntüyü tabii ki kurgularsın. Ama işte Koray Brand dediğimiz zaman hani iş biraz tabii daha canım, profesyonelliğe geldiği zaman çok daha fazla katmanlar, işlem gücü gerektiği zamanlarda da bu tarz cihazlar işte kurtarıcı oluyor.
Evet, Apple haberleri bende bu şekilde.
O zaman ben de yine böyle senin gibi birkaç haber arka arkaya vereyim. Şimdi iki tane daha olumlu gibi gözüken iki tane de kötü haberimiz var. Önce iyileri önden vereyim. Ne kadar iyi onu da tartışabiliriz gerçi ama ilki Dragon Age The Veilguard, Dragon Age serisinin yeni oyununun çıkış fragmanı paylaşıldı. Hatta bizim programı çektiğimiz gün itibariyle şu an oyun çıktı. Ama siz bu programı yarın yani cuma günü izleyeceğiniz için biz henüz oynayamamış olacağız. Siz oynadıysanız yorumlara yazın.
O yüzden konuda şu bayağı an tartışmalı durumlar var oyunla evet. ilgili görüyorum.
Ya ilk fragmanları duyurulduğunda oyunun esas odaklanılması gereken noktalarını değil çok alakasız yerleri göstermişlerdi. Haliyle tepki geldi. Bu nasıl bir Dragon Age? Böyle Dragon Age mi olur diye. Sonrasında baktılar ki tepki var. Yok yok o istediğiniz mekanikler de var. Yani bakın burada hani taş gibi oyun yaptık. Yani onları hani yenilik diye göstermiştik falan diye toparlamaya çalıştılar ki işe de yaradı. Hani hakikaten sonraki videolarını izledikçe ha tamam bu beklediğimiz tarzda bir Dragon Age oyunu olmuş dediler. Ama şu an şöyle bir sıkıntıları var. Çıkış yapmaya hazırlandıkları oyun türünde yakın dönemde Baldur's Gate 3 çıktı ve oyun dünyasında öyle bir yere oturdu
çıtayı
ki.
Çıtayı çok yukarıya koyan bir oyunda.
Şimdi ondan sonra gelecek hiçbir oyunun kolay kolay tatmin etmesi mümkün değil insanları. Yani bir yandan risk ama bir yandan da bu tarz oyunlara baktığımız zaman Dragon Age serisi de en köklü serilerden
yani
biri.
Bir de yani onun da evet kendi kitlesi çok evet. şey niş bir kitlesi var yani.
Yani fragman hoş gözüktü gözüme. Genelde bu tarz fragmanlarda şey olur işte sinematikse altta başlangıçta ibare çıkar veya işte in-game engine hani oyun
oyundan
içi.
Diye.
Bu sefer mix yapmışlar yani ortaya karışık. Arada sinematikler geliyor, arada oyun içi görüntüler geliyor ama farkını da hissediyorsun zaten. Açıkçası oynanış sırasında gelen görüntüler de benim bayağı hoşuma gitti. Kaldı ki biraz Baldur's Gate'in de etkisiyle sanki sinematikleri, ara sahneleri de kasmışlar gibi hissettiriyor. Ama dediğimiz gibi biz daha oyun şu an bugün çıktığı için ve videoyu da şu an aynı oyunun çıkış gününde çektiğimiz için deneyemiyoruz. Artık önümüzdeki hafta belki Özgür.
Sen şeyi yakalayabildin şey mi yapar. Ya? Ben ona çok üzüldüm. Microsoft'un mağazasında oyunu yanlış fiyatla çıkarttılar.
Evet.
Bir de yani o kadar komik ki 150 lira mıydı? Yani ve döner alamadığım paraya oyunun deluxe paketini falan verdiler. Evet. Ben dışarıdaydım o haberi gördüğümde. Telefondan store'a girip login olup alamadım. Eve gittiğimde de fiyatı düzeltmişlerdi. Bir de fiyat kaça? 3000 küsüre
inanılmaz yükseldi.
Falan yani 150 lira nereye? 3000 küsür lira nereye falan. Hani o Twitter'da falan görüp alan olduysa tebrik ederim. Güle güle oynasınlar. Dünyanın ucuz
fırsat.
Dragon Age'i sahip oldular.
Yatırım
ben yakalayamadım.
Yatırım tavsiyesi diyebilirim sana. Değildir diye hakikaten yatırım tavsiyesi.
3 saat falan
yani.
Kaldı o fiyatta. 3 saat sonra yok ettiler.
Daha önce de buna benzer birkaç kere hatırlıyorum. Yakın dönemde değilse bile
çok
1-2
oldu,
yıl
evet.
önce. Özellikle Steam TL kurundayken çok yaşanabiliyordu böyle evet. şeyler. Ama artık günümüzde pek yok. Yine de siz böyle şeylerin olabileceği ihtimaline karşılık sürekli oyun marketlerini takipte kalın.
Twitter'a
belli
düşün.
Olmuyor.
Twitter kullanımını evet. arttırın biraz arkadaşlar.
Evet kesinlikle.
Ben yakaladım da işte girip alamadım.
Bir diğer haberimizde yine bunu da hızlı geçebiliriz. Çünkü daha önceki haftalarda New Game Plus'ta da ikisi birde de bahsedilmişti. Horizon Zero Dawn'ın ne kadar ihtiyacı varsa bilmiyorum ama bir remastered
ya
versiyonu
evet,
var.
Evet onu Özgür'le de biz konuştuk. Çok saçma daha 2 gün önceki oyun ya neredeyse.
Evet ve şimdi PC sistem gereksinimleri de açıklanmış. En düşükten en yükseğe kadar hepsinde sabit olarak 16 GB RAM ve 135 GB alan istiyor. En düşük sistem gereksinimleri konusunda bu oyun özelinde aslında hepsine bir atıfta bulunarak eleştiride bulunacağım. Niyeyse bu en düşük sistem gereksinimlerini hep 720p 30 FPS olarak açıklıyorlar. Ya artık kim kaldı 720p
telefonda
oynuyor
mu oynayacağız yani nasıl oynayacağız?
720p 30 FPS'te de yine işte GTX 1650 veya RX 5500 X'te istiyormuş. Burada yüksek ayarlardaki detay ilgimi çekti. 2K 60 veya 4K 30. Ben 4K 30 oynamak isteyen kimsenin olacağını zannediyorum. Evet. Yani 4K'ya çıkıyorsan 30 istemezsin. Ya da gerekirse çözünürlüğü düşünür.
Orada ne vermişler? FPS ne oynarsın. Şey yapmışlar yani önermişler.
Burada yüksek ayarlarda 3070 veya RX 6800 demişler. Ama esas 4K 60 FPS istiyorsan 4080 veya RX 7900 X'te. Yani
4070 ile 4K 60'ı yakalayamayacak mıyım?
Yakalayamayacağız. Yani, bu bana şunu sordurtuyor. Ya bu oyun optimizasyon sıkıntısıyla çıkacak. Yani bir şeyleri beceremediler. Ya da hiç ummadığım şekilde, bunu çok düşük ihtimal tutuyorum. Öyle bir şey yaptılar ki, abi bu remastered değil, bu resmen remake olmuş. Ne yapmışlar dediğimiz
ama
bir şey olması lazım.
Ama ben yanlış mı hatırlıyorum? Bu oyun nispeten çok yeni bir oyun.
Evet, yani aşırı eski
ve
değil.
Ve zaten çok da güzel görünen bir oyundu.
Tabii ki yani. Açık dünya oyunları
yani
içinde baktığında...
Yani grafikleriyle, hatta böyle ya oyun çok güzel değil ama görselleri şahane falan, evet, diye konuşulan yani, bir oyundu. Şöyle hani zaten iyi görünen bir oyunu daha ne kadar iyi gösterebilecekler, çok merakımdan bakacağım sadece yani.
Ya şöyle de bir yanı var hakikaten yani. İlk oyunu oynamış mıydın Horizon Zero Dawn'ı?
Çok az. Ha.
Ya ben oyun çıktıktan çok sonra bitirdim. Hatta hikayesiyle ilgili videoları izleyip bilinçli bir şekilde, yani ne olduğunu bilerek oynadım. Ona rağmen şunu fark etmiştim. O kadar bir şey anlatmıyor ki sana. Yani oyunun sonlarına doğru... Ha, bizim karakterimizin şöyle bir durumu varmış. Aa, bu ne olacak demeye başlıyorsun. İkinci
oyunda
bütün hikaye bağlanıyor.
Bağladılar
yani
galiba, evet.
Bilsem bile oyun sana resmen spoiler vermiyor. Oynarken bile yani bir şeyler öğrenme konusunda çok böyle cimri cimri veriyor sana bilgileri. O yüzden hani oynama düşünceniz varsa ama kim oynayacak diye üşeniyorsanız recap videolarından falan izleyerek hani o açığı kapatabilirsiniz.
Direkt
illa
ikinci
oyunu...
oyuna falan değil mi?
İkinci oyuna direkt geçebilirsiniz. Tavsiyem o yönde olur. Yani bu oyun için 4080 almaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçmeden, bakıyorum zaten iki haberimizi verdim. Bundan sonraki haberlere geçmeden sana atayım pası.
Benim de Netflix'e gelen yeni bir özellik var. İngilizcesi Moments, Türkçe'ye anlar diye çevirmişler. Burada acaba telif olayını falan nasıl yapacaklar, onu merak ettim. Çünkü yeni özellikte sen, atıyorum işte, en sevdiğin Netflix'te izlediğin bir dizi var mı?
Vallahi yakın dönemde pek yok ya.
Okey, atıyorum. Mesela işte Afterlife'ı izliyorsun.
Tamam.
Bu Moments özelliğiyle aslında Twitch'teki klip özelliği gibi belli bir klibi şey yapıp kaydedip, tahmin ediyorum ki sana bir süre sınırı falan verecektir. İstersen işte dediklerine göre sosyal medyada paylaşabileceksin. İstersen de işte bana gönderip, bak işte bu burada böyle bir sahne var falan diye. Öyle bir özellik geliştiriyorlarmış. Yani yapmışlar daha doğrusu, gelecekmiş. Netflix'in sözcüsü de şey demiş. Hani bu sayının içeriğinin uzunluğu... sayısının içeriğin uzunluğuna bağlı olacak. Ancak işte bunun için yeterli alan vereceğiz size. Hani merak etmeyin diye de bir açıklama yapmış.
Ya şimdi yeterli alandan kast ne? Mesela bir filmin en can alıcı sahnesini de çekmeme mesela izin verecek,
evet,
mi?
Evet, mesela. Ya da o can alıcı sahne olup olmadığına kim karar verecek?
Ya da mesela trollün birisi o sahneyi alacak, en can alıcı sahneyi, hemen Twitter'a atacak. Sen gireceksin bir anda.
Laf size spoiler yiyeceksin falan.
Ya bu da çok kötü bir durum.
Evet, ama gerçi başka türlü de alıp yapan yapıyor ya.
Hep yapılıyordu, hatırlıyorsun mesela yani. Game of Thrones zamanları hani, evet, daha bölüm
pazartesi
çıkmadan...
Pazartesi çıkıyordu değil mi de? Pazartesi gecesi...
Bölüm çıkmadan...
Pazar gecesi çıkıyordu.
Korsana düşüyor, millet torrentten morrentten izliyor. Sen daha bölümü beklerken bölümün spoilerını yiyordun yani.
Bir de
yani,
şey ya, millet gece oturmuş, işi gücü yok, izlemiş pazar gecesi. Sen pazartesi sabah işbaşı yapacaksın. Bir oturuyordun Twitter'a, Jon Snow'la alakalı şey yiyordun.
Ya başka böyle konularda bile benim canımı sıkıyor. Ne bileyim, mesela ben Formula 1'i takip ederim. Hmm. Açıyorum böyle bir haber bültenini. İşte bu haftanın zaferi işte Leclerc. Hayda, ben daha yarış özetine bakacaktım en kötü.
Sen izlemeyip sonradan mı şey yapıyorsun?
İzleyemediğim zaman mesela futbol haberlerini takip etmek için giriyorsun. O arada bir tane o Formula 1 çıkıyor. Eyvah diyorsun. Yani özeti daha sonra izleye atmıştım. Birazdan bakacaktım. Sürpriz olsaydı falan. Onda bile hani böyle,
evet,
bir mırın kırın
şey,
ediyor insan.
Tat kaçırır yani, doğru.
Bunda şimdi düşünemiyorum. Hani bu çok kötü niyetli insanların ellerine kesinlikle düşecektir. Çünkü internette bu insanlardan çok fazla var.
Tabii. Ben bunu yani bu özelliği rafa kaldırabileceklerini de düşünüyorum. Çünkü yani, telif melif muhabbetlerine de
kesinlikle
biraz saçma başları ağrıyabilir
ya,
gibi.
Dizi film
geliyor.
Yapımcıları da ses çıkartabilir bu konuya. Yani filmimizin şu sahnesini aldılar, şöyle yaptılar, paylaştılar. Evet. Bu sahneden yani sebep insanlar izleyecekti falan.
Bir de şey gibisinden. Zaten şu an Reels'larda böyle bir sürü şey film kesitleri yapılıyor ya. Bu özellikle beraber iyice artık.
Tabii.
Büyük ihtimalle bütün Instagram'ımız, TikTok'umuz şey olacak. Dizilerden kesitlerle yani doğacak büyük ihtimalle.
Sende sırada başka bir haber var mı, yoksa oyun haberlerine
buyur
geçelim?
Buyur abi, sırayla gidelim.
Tamamdır. Ben yine iki haber bir arada şeklinde, ikisi birin ruhuna uygun. Bu sefer daha olumsuz haberlere geçiyoruz. Halo 5'in PC sürümü teknik nedenlerden dolayı iptal edildi şeklinde bir haberimiz var. Halo 5 aslında zaten çok eskiden, yani 2015 yılında çıkmış. Çıkışın üzerinden 9 yıl geçmiş bir oyundu. Aslında PC tarafında şöyle bir ilginç yanı var. Halo 5'in Forge isimli bir oyun geliştirme modu vardı. Bu Garry's Mod gibi düşün. Bu mod PC'ye çıkmıştı 2016 yılında. İnsanlar da haliyle bekliyordu ki single player hikaye modu ne zaman gelecek? Bir türlü gelmedi gelmedi. En sonunda oyunun geliştirici ekibinde bulunan Tyler Owens isimli bir abimiz dedi ki biz bunu düşündük ancak önümüze öyle teknik sorunlar çıktı ki bu projeyi hiçbir zaman yapamayacak şekilde rafa kaldırdık. Şunu düşünüyorum, yani sen Microsoft'sun, Xbox senin, Windows senin, oyun senin, nasıl getiremiyorsun? Yani sonraki çıkan birçok oyunu getirdin. Yani hatta mesela şimdi bugün artık haberleri almaya değmeyecekti ama yine de buraya not almıştım. 29 Ekim tarihiyle birlikte Red Dead Redemption ilk oyunu da PC'ye çıkmıştı. Mesela benim PlayStation 3'te sel mimarisiyle oynadığım oyun bugün PC'ye gelebiliyor da sen kendi platformundaki oyunu diğer platformuna nasıl çıkaramıyorsun? Evet. Bana burada şu geliyor aklıma, teknik sorun falan yok bence. Şu dakikadan sonra Halo 5'i çıkartsak bile bir sükse yapmayacak düşüncesiyle.
Aynen, ben de onu diyecektim. Büyük ihtimalle ya biraz belki uğraştırıcı tarafı da vardır ama şey diye düşündüler. Ya biz bunu uğraşacağız, çıkartacağız. Günün sonunda hiçbir işimize yaramayacak.
Ya bir laf vardır. Attığın başka taş ürküttüğün kurbağaya değsin diye. Değmeyeceğini düşündüler demek ki. Vazgeçtiler ama yani bunun üstünü bu şekilde örtüyorlarsa üzücü. Çünkü ben baktığım zaman hani Forza serisidir, şudur budur, hani yaptıkları başka oyunlar çok rahat bir şekilde PC tarafına ilk günden gelebiliyorken Halo niye gelemiyor ki? Senin en büyük marka.
İsteselerdi getirirlerdi. Çok ki sonrasında uğraşmaya değmeyecek kararı vermişler.
Devam oyunlarında da geliştirme süreçlerinde bir sürü sıkıntı yaşamışlardı. Belki geliştirici ekipte bir sıkıntı vardır. Onu da bilemeyiz.
RDR'yi denedin mi bu arada?
Denemedim henüz.
Hatta ben o hayatta o fiyatı vermem.
Deneme ihtiyacı da duymadım çünkü yani bildiğim
kesmeniz bir lazım o parayı vermem için.
Yani ya. $50 hakikaten nedir yani, çok yüksek.
Ve bildiğim kadarıyla bayağı sadece şey, çözünürlük yükseltti. Evet, evet. Devam et.
Hatta geçen şöyle söylüyor oyuncular. Ya, yorumlarda gördüm, ne kadar doğru bilmiyorum. Mesela Switch'te de çıkmıştı oyun. Switch'teki save dosyanı alıp PC'de belgeler atarsan kaldığı yerden devam ediyormuşsun. Yani o kadar uğraşılmamış deniyor. Hani hiç PC'ye özel bir şey yapılmamış. Yani
$50 saçmalık ya. O
ya şey. Aynı durum işte GTA Trilogy'de de yaşanmıştı. Yani eski oyunları çok yüksek fiyattan ve
Trilogy'de de bayağı sıkıntılı çıkmıştı.
Onları bayağı bir sorun çıkarmışlardı.
Falan vardı. Hiçbir şey görünmüyor.
Bu sefer sorun çıkması diye hiç dokunmamışlar herhalde. Ben onu anlıyorum.
Evet, böyle yani çıksın. Ya ama insan bir $20 yap, $30 yap. Yani ne yaptın da geliştirdin $50 paramı ya, istiyorsun?
Ben bu tarz oyunlarda işte yani bekleyin. Zaten eskiden oynadıysanız aceleniz yok. Sırf hani kütüphanenizde görmek istiyorsanız da bir indirim dönemini bir şey bekleyin. Ya da en kötü birkaç yıla Epic bedava verir belki, evet, diye
şeyde
tahmin
de,
ediyorum.
Mesela GTA Trilogy'de varsa Netflix'te var. Heh. Direkt telefon app'iyle indirip şey yapabiliyorsun. Ücretsiz oynayabiliyorsun.
Tabii.
Onu da söylemiş olalım.
Hemen kısa bir diğer haber daha vereyim. Concord geçtiğimiz haftalarda ikisi birde de yine New Game Plus'ta da konuşulmuştu. Geliştiricisi Firewalk Studios Sony tarafından kapatıldı. Oyun 23 Ağustos'ta çıkmıştı.
24 Ağustos'ta kapandı gibi yani bir şey oldu değil mi?
2 hafta sonra tam olarak fişi çekilmişti. Yani $400 milyon harcandığı söyleniyordu. Yani inanılmaz büyük bütçeliydi ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Hali hazırda benzerini ücretsiz sunan yapımlar varken hiçbir yenilik sunmadan tam oyun fiyatıyla bir şey çıkarttın kaymızı, al bunu oyna dedin. Olmadı yani. Oradaki o parayı gördüler büyük ihtimalle. Böyle bir ellerini ovuşturdular. Ama işler parayla yola çıktığın zaman genelde iyi gitmiyor. Yani başarılı bir oyun yapma hedefiyle yola çıktığınızda genelde size para getiriyor ama para hedefiyle yola çıkıp da başarılı olan bir oyun ben şu ana kadar görmedim. Bu oyunda da böyle bir
oyunu
durum oldu.
O kadar geliştirdin, döndür free to play'e, şey yap, i̇şte oyuncuların isteklerini dinle. Yani hani çöpe atmayı da anlamıyorum. Yani senelerce geliştirmişsin, o kadar para harcamışsın falan. Tamam, çıkarttın, tutmadı, eyvallah. Döndür abi free to play'e, döndür en azından oyun şeyini çıkarsın biraz. Yani o servis sat sonrasında falan biraz parasını çıkarsın ama o demek ki hiç bayağı hani ya, güvenmiyorlar artık oyuna.
Orada ya şöyle bir şey var. Halo'dan farklı olarak. Halo'da ne dedik? Hani teknik sıkıntılar var. Belki yapımcılar bir türlü oyunu oturtamadı. Burada yapımcılar işlerini yaptılar ama strateji tutmadı. Sony de bunun karşılığı olarak demiş ki yani hakikaten sorun sizde değil bizde diyerek bu yapımcı ekipteki geliştiricileri farklı stüdyolarına daha iyi projelerde bize hizmet etsin diye dağıtmış. Ama şöyle de bir ilginç detay var. Bu habere bakarken haberin dipnotunda vardı. 2014 yılı içerisinde oyun sektöründe faaliyet gösteren 160 farklı şirkette 14 bin kişi şu ana kadar işten çıkarılmış. Bu da bana şunu gösteriyor. Çok maymun iştahıyla bir plan yapmadan, program yapmadan burada para var, şurada para var diyerek sektöre giren çok fazla insan var, çok fazla deneme yapan yapımcı var. Ama günün sonunda ne oluyor? İşler beklendiği gibi gitmeyince hep işten çıkarılanlar da o işe alınanlar, o hayal satılan insanlar oluyor.
Microsoft da bu sene kaç kişiyi çıkarttı ya o yani.
Ya bunun tam tersini bir tek Nintendo'da görmüştük zamanında. Wii çok tutmuştu hatırlarsın. Hı hı. Ama Wii U fiyasko olmuştu. O zaman Satoru Iwata kendi maaşını kısmıştı. Yani çalışanları işten çıkarmak yerine kendi maaşında yanlış hatırlamıyorsam %50'lik bir kesinti yapmıştı ve şey demişti. İnsanlar işten çıkma korkusuyla iyi bir ürün de geliştiremezler. O yüzden ben elimdeki kadroyu tutacağım, kendi maaşımı abi, kesiyorum
Japon,
demişti.
Japon yani. Ahlakı çok garip yani, bir şey ya gerçekten.
Demin programa girmeden seninle konuştuk Microsoft CEO'sunun zammını
da. Söyleyeyim hazır onu da arada çıkartalım. Microsoft CEO'sunun maaşı %63 zamlanarak 79 milyon dolar olmuş.
79 milyon dolar. Yani bak hakikaten bir CEO maaşını kestiği zaman suç bizdedir diyerek kaç kişinin maaşını kurtarabiliyorsun buradan?
Bu arada ama lütfen bak haberde şöyle bir detay var. Normalde 10.66 milyon dolarlık bir nakit teşvik alacakmış Nadella. Onu yine bak aynen %50'sini kesmiş bazı güvenlik olayları olduğu için.
Sağ olsun.
Oradan demiş benim paramdan kesin. Oradan 5 milyon almış ekstra. Bir de tabii bu şimdi maaş deyince arkadaşlar biraz aslında karmaşık bir konu. Bu sözünü ettiğimiz 79 milyon doların içerisinde Nadella'nın tabii bir sürü hissesi de olduğu için
tabii.
O hisse kazançları falan filan da var. Ama yıllık 79 milyon dolar iyi para.
Yani çok iyi
güzel para. Güzel para ya. Yani tertemiz para.
Hayal edemiyorsun artık. Yani ne yapılabilir ki parayla? Bir kıyas yapmak için ne yapayım
şeyi
mesela?
De söyleyeyim. Mesela ilginç abi Apple'ın CEO'su daha az alıyor. 63 milyon dolar alıyor.
Çok azmış.
Yani ama daha az yani önemli evet. Olanı. Şeyin Nvidia'nın CEO'su çok daha az ki Nvidia şu an en büyük firma. Evet. 34 milyon yarısını falan alıyor.
Acaba kendi işlerinde bunu konuşuyorlar mıdır? Ya bak o kadar alıyor bana bu kadar yapalım
Tim falan. Çok alıyor ya falan diye. Ya çok... da yani bilmiyorum yani 5-10 milyon dolardan sonra artık 15-20 olması falan bir şey etki ediyor mudur? Çok sanmıyorum.
Zannetmiyorum.
Allah'ım bizi böyle paralarla sına bakalım bozulacak amin. Mıyız ya Rabbim. Amin.
Ben bozulmayacağımı iddia ediyorum. Var mı
ben bu ya, yani ben de bu arada bu yaştan sonra yani çok daha gençlikte hani 20'lerin başı 18'lerde falan
tabii.
Bozulabilirdim ama artık çok geç yani.
Ya bir de böyle insanların elindeki para sürekli böyle devir daim halinde bir yerlere yatırım bir yerlerden bir şey yani sabit durmayan bir para. Hani bu adam ne kadar param var ya diye
öyle
şöyle
öyle,
bir şey
yapsa parayı çeker derler hesap edemez. Çok doğru bir tabir bence.
Kesinlikle
çünkü
öyle.
Çünkü ya o parayla gidiyor ne bileyim hani artık ölmüş bir hisseyi de alabiliyor. Çünkü artık o paraya ihtiyacı yok. Bir gün diyor ben buradan vuracağım parayı. Hani mantıken
büyük ihtimalle
her yere yatırım yapabiliyorsun yani.
Demin söyledin hani o kadar alıyor ben niye bu kadar alıyorum demiyordur bile. Çünkü para zaten adamın hayatında artık bir başarım olarak kazanılmış.
Tabii canım o ben bitirmiş kafayı artık
ismimi
yani.
İsmimi buraya nasıl kazıyabilirim? Nasıl bir yenilik yapabilirim? Hani uğraşacağı başka bir şey yok çünkü artık tamamen işinde en iyi olmaya odaklanıyor o dakikadan sonra. Yani
benim
çünkü...
bu arada hayallerimden biridir biliyor musun? Böyle kriptodan falan ben çok böyle kripto para al satı falan yapıyorum. Ha,
ben de bir ara madencilik yapıyorum.
Evet madencilik de çok para kazandırıyordu. Bir arada ben çok madenciliğe girmedim. Ya böyle hayatımı garanti altına alacak çok böyle yüksek bir paradan bahsetmiyorum ama işte önce evimi alayım işte bir de böyle kenarda benim ya tamam bu ömür boyu bana yetecek param var bu bana yeter dediğim parayı aldıktan sonra benim YouTube kanalı çok ilginç gelecek. Çünkü bütün şeyi sponsorlu şeyi bitireceğim.
Her şeyi kendin alıp.
Aynen kafama göre. En iyiyse iyi, kötüyse kötü. Falan. Yine öyle yapabiliyorum tabii ki. Şimdi şey demeyin ha Kerem şu an iyi. Ama yani belli bir oranda diyebiliyorsun veya ister istemez reklam videosu yapmak zorundasın falan.
Tabii
böyle
ki.
Full rahatlığa geçmek istiyorum. Bakalım Allah kısmet ederse kısmet.
Ya inşallah olur.
İnşallah hepimiz
darısı
için.
Hepimize
hepimizin, hepimiz için inşallah. Var mı haberin sırada gireyim mi?
Sen gir istersen bu çünkü o kadar söylentinin söylentisi bir haber ki bunu en sona bırakalım.
Tamam ne olduğunu biliyorum. Orada evet. Özgür'ü tekrardan anacağız değil mi o haber o?
Anacağız.
Hadi söyle direkt şey yapalım.
O zaman söyleyelim. Yani doğmamış çocuğa don biçmenin bu kadar hani ortada konsolun netleşmiş bir durumu yok. Oyunun böyle bir sürümünün netleşmiş durumu yok ama olmayan oyun olmayan konsola çıkacak. İddia bu. Elden Ring, tam oyun var da Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC'si ile birlikte bir paket olacak deniyor. Bu bir söylenti. Buna Elden Ring Definitive Edition denecek. Bu da bir söylenti. Ve bu Nintendo Switch 2'ye çıkacak.
Ve yani, daha 2 de yok.
Yani ortada ne böyle bir sürüm var ne böyle bir konsol var henüz. Hani söylentileri dolaşıyor ama net bir şekilde resmi açıklama yapmadılar. Ama böyle bir sürümün geleceği iddia ediliyor. Bu çıkmamış konsol.
Ben bu hafta diyordum ki Özgür yok artık, nihayet bir Nintendo 2'siz bir yokluğunu hafta geçiririz. Ben geçen hafta hatırlarsanız Özgür'e şey diyordum, yani sen kesin fonlanıyorsun Nintendo'da. Çünkü yani bu kadar her hafta Nintendo 2, Switch 2 geliyor, Switch 2 geliyor haberi, artık şeye inandım. Donlum haberin Nintendo öyle bir galiba.
Benim bildiğim yok en azından.
Anlaşılsın yani. Mutlaka bir şey yapıyoruz. Bu arada şu an yok değil mi Elden Ring Switch'te? İstesen oynayamıyorsun.
Şu an yok.
Evet. Kaldırmıyordur çünkü tabii büyük ki ihtimalle yani, Switch'te.
Gelen oyunlara baktığında mesela Witcher 3 tarzı oyunlar bile hani o kadar düşük çözünürlükte çalışıyordu ki. Ama şimdi Switch 2'de Elden Ring olabilir mi? Olabilir, niye dersen.
Ya donlamı bilmiyorsun ki daha. Yani, belki
şundan yola çıkıyorum. Bir öncesinde yani ilk Switch'te Nvidia Tegra platformunu kullanmışlardı. Yine Nvidia ile çalışırlarsa tahminen içinde DLSS'in, işte kare oluşturma teknolojilerinin vesaire olduğu bir sistemle gelir. Bu sayede teknik açıdan yetersiz gibi gözükse bile yapay zekanın bu destekli piksel oluşturma teknolojilerinin yardımıyla bir şekilde oynatabilir. Yani, tabii oyunun da buna özel optimize edildiği bir senaryoda düşünüyorum. Ama yani ben Switch 2'den böyle aman 4K 60, 4K 30 gibi şeyler 2K
değil,
bile beklemiyorum.
Değil,
hani 1080 verse OLED ekran başına koy gibi bir şey olacak ama işte daha ortada konsol yok. Oyunun böyle bir sürümün çıkacağına dair bir fikir yok. Ya böyle bir sürüm çıkabilir mi? Çıkabilir. Birçok oyunda oluyor. Game of the Year Edition oluyor. İşte Deluxe Edition bilmem ne vesaire veya Definitive Edition bu haberdeki gibi. Çıkarsa, konsol ya
olur,
çıkarsa
olur.
Kullanırız. Yani. Oyun çıkarsa oyun oynarız. Bu oyun bu konsola çıkarsa o şekilde de tekrar karşınıza geliriz ama bakalım.
Dıdısının dıdısı bir dedikoduyu da vermiş olduk. Devam ediyorum. Samsung telefon kullanıyorsanız güzel haber arkadaşlar. Zaten AI vardı aslında ama AI'nin çeviri özelliklerinde Türkçe dil desteği yoktu. Samsung birkaç kere erteledi ama nihayet verdi. Çünkü ben Samsung'u şeyde çok eleştiriyordum. Bixby hala yok mesela Türkçe'ye. Ve Note 7 lansmanında o zaman Tansu abi vardı Samsung'un CEO'su. Ve Note 7 lansmanında o yılın sonunda geleceğini söylemişti. Ama öyle kaldı. Rafa
Note
7'ye bir
de o da patladı diyebilir miyim?
Aynen öyle yani. Ne Note 7'den verim alabilirler yani, ne de Bixby'nin Türkçesi hala bugün bile yok ama Galaxy AI tarafındaki yapay zeka sözünü tuttular. Çeviri tarafında artık Türkçe eklendi. Hangi modellere geldi? S23'ten itibaren FE dahil. S24 ailesi ve S24 Fan Edition. Z serisinde Flip'ler, Fold'lar hepsine geldi. Tablet tarafında da Tab S10 Plus 5G ve Tab S10 Ultra 5G modellerine direkt bir güncelleme yayınladı. O güncellemeyi yaparsanız işte ben Türkçe konuşuyorum. Direkt İngilizce'ye çeviriyor gibi böyle karşılıklı çeviri özellikleri falan. Hepsi eklendi. Tebrik ederiz. Verdiler. Eleştirdiğimiz gibi takdir etmesini
de bilelim. Şu anda bununla ilgili bayağı bir reklam çalışması da yapıyorlar AI tarafında.
Ben gelirken metroda değil mi?
Aynen.
Ben de çok
metroda
gördüm.
Metroda ekranlara bakarken 2-3 reklamda bir sürekli Samsung'u görüyorum. Evet. Fotoğraf çekiliyor, arkaya bir şeyler ekleniyor.
Yoksa Apple'ın veremediği noktada adamlar bir gol atmış oldu yani.
Ki bence yani için. İşin teknolojisini çok anlamayan kullanıcı için bence çok can alıcı bir özellik. Bakıyor. Ben fotoğrafa bunları yapabileceğim. Hiç kafa yormadan böyle bir şey yapabiliyor olma fikri o cihazı çok albenili hale getiriyor.
Ya bir de mesela işte Japonya falan gitsem, ben gitmedim de yani söylenenlerden biliyorum. Çoğu kişi mesela İngilizce bilmiyormuş Japonya'da ya da anlaşamadığın çok durum oluyormuş.
Ve konuşabilenler çok kötü konuşuyormuş genelde.
Evet
İngilizce.
Yani çıkar telefonu Türkçe söyle. O yani %100 tabii ki bir insanın çevireceği kadar iyi çevirmiyordur ama işini görürsün yani orada ne lazım.
Derdimi anlatacak kadar.
Aynen şeklinde. Derdini anlatırsın. O yüzden güzel hayata böyle etki edecek bir nokta. Bence Apple'ın mesela bu kadar eleştiriliyor olmasının da sebebi o. Yani aslında iPhone 6 serisinin hikayesi biraz Apple Intelligence'tı. Ama olmayınca bayağı oldu.
Apple bazı konularda geç kalıyor. Bazen işte yapalım en son biz yapalım ama en iyisini yapalım diyorlar ama şu an sanki en iyisini yapamadan çok önceden söz vermiş
mesela
gibi bir durumda
kaldılar. Kendi de yapmamış gibi şey. Yani tamam mesela Samsung'da Google'la falan hani Google Lens'i kullanıyor falan eyvallah ama şimdi ben Apple'ın kendi yapay zekasını kendi yapar diye düşünüyordum. Orada OpenAI'la bir işbirliği yaptılar. O da mesela Apple'dan çok beklenecek bir şey değil. Normalde her şeyi in-house yaparlar ya kendileri yaparlar. İlginç.
Ama demek ki bugüne kadar tecrübe edinmedikleri bir alanda olunca.
Geç kaldılar bence.
Çünkü diğer tarafta bakıyorsun hani övdüğümüz birçok nokta aslında donanımsal işler. Mac sistemler, M4 miniler, işte Mac Pro'lar, Apple iPhone cihazlar hep yıllardır yapmakta oldukları şeyler ama bu ilk defa girecekleri bir alan.
Mesela şey de çok Huawei'den çok geç geldi. telefonunu MacBook'a yansıtma.
Evet.
Huawei'de var, en az 5 yıldır falan var.
Ya hatırlıyorum kaç yıl önceki cihazlarda ve inceleme yaparken kullanıyordum. İnanılmazdı
böyle o zaman gördüğümüzde. Çok... Daha Apple bu sene getirdi. Düşün yani. Telefonunu şeyde açacaksın da.
Biraz MacBook'ta... da aslında orada işte eleştiri de yapmak gerekiyor. Tamam evet premium cihazlar sunuyorlar ama bir yandan da bazı şeylerde ya geç kalıyorlar ya da belki öğrenme süreçleri uzun sürüyor. Çok deneme yanılma yapıyorlar. Onu da bilemeyiz ama ya şunu da anlamak lazım. Hani hiç kimse kusursuz değil. Hani biz alışıyoruz mesela bir belli bir çıtada kalitede ürünler çıkmasına bir markadan. Ama gelmediği zaman da hazırlıklı olmak gerekiyormuş yani bunu anlıyor insan.
Ya bir de şeyin de etkisi var bence. Bizim işte o 5-10 sene önceki yeni ürünlerde gördüğümüz teknolojik atlamayla şu anda işte bir iPhone 15'ten 16'ya geçme arasındaki o teknolojiden atlama çok daraldı artık.
Bir de fark edebileceğimiz
bir yenilik, şey evet, yani bir hiçbir firmada adam akıllı böyle bir wow'luk bir özellik olmadığı
ve
için.
İşin kötüsü de şu.
Durgunlaştı.
Mesela sentetik testlere vesaire baktığın zaman gerçekten bir işlem gücü artışı var. Mesela bir önceki nesle göre atıyorum %30 artıyor, %40 artıyor. Yani
kullanımda göremedikten
senin kullanımına sonra hiçbir etkisi olmadığı zaman bir anlamı yok. Mesela New Game Plus'ta da konuşuyorduk. PlayStation 1'den 2'ye geçtiğinde grafik sıçramasını görüyorsun.
Evet,
2'den 3'e de anlıyorsun. Yani. Ama mesela 4'ten 5'e geçtiğinde ancak Digital Foundry videosu izlemen lazım. %400 zoom girecek de orada bir yapraklar biraz daha netliymiş de bilmem ne. Şimdi 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye her konsol nesli devam ettikçe bu aradaki farkı daha da göremeyecek hale geleceksin.
Evet, yepyeni bir teknoloji
ama
çıkmadığı
işin kötüsü
sürece...
o aradaki fark çok az olmasına rağmen aradaki gereken işlem gücü sıçraması eskiye göre çok daha yüksek olması gerekecek. Burada da öyle bir limite geldik artık.
Tıkandık biraz yani. Tıkandık. Yapacak bir şey yok.
Belki de ihtiyacımız yok daha bundan sonrasında. Yani,
yani zaten çoğu insan yani Türkiye'de tabii ekonomik şartlar da şey olduğu için yani o 11'den 15'e geçiyor ne bileyim. Yani böyle 3-4 yıllık cihaz değişimleri oluyor ve mantıklı.
Benim en fazla bekleyebileceğim olmasını hani bu olursa gelişme olur diyeceğim şey çok düşük ışıkta normal ışık varmış gibi çok iyi videolar çekebilmek ve aynı şekilde çok böyle 10x 50x zoom girdiğinde bile inanılmaz keskin videolar çekebilmek. Evet. Şu an artık normal kameralarda her şeyi artık çok yüksek seviyelere getirdik. Film bile çekilebilecek durumda. Ancak belki oralarda böyle bir gelişme olursa
tabii
bir
ya, her
şey diyebiliriz.
Şey, yani. Biraz daha iyi, biraz daha iyi yapa yapa. Oraya ulaşacağız.
Diyelim ve bendeki haberler bitti. Sen
tamam
de var
ben
mı?
Kalanları bitireyim. Xiaomi'nin 15 serisi tanıtıldı Çin'de. İki model var 15 ve 15 Pro olmak üzere. Ben tasarımlarını açık söyleyeyim çok beğenmedim. Gördün mü bilmiyorum.
Evet.
Çok 14T ailesine benzemiş. Şimdi 15 ve 15 Pro amiral gemisi seviyesinde olduğu için görsel açıdan biraz daha böyle hani o orta düzey telefon tasarımından farklı bir şey olsun.
Çok kesinlikle katılıyorum.
İsterdim çok düz olmuş ama hani Xiaomi hep böyle yapıyor. Bir tasarımdan de, falan kısıp özelliği basıp fiyatı aşağıda tutuyor.
Ama şöyle de bir şey var. Onu destekleyecek yazılım veya düzgün çalışan bir arayüz yapmadığın zaman da genelde
evet,
bundan mimleniyor Xiaomi.
Doğru o da doğru.
Ya o nedenle hani ilk zamanlar mesela çok fiyat performans agresif gelen ürünleri vardı. İlk zamanlar değil mi? Bundan 5-6 sene önce veya daha eski zamanlar. Daha ilgi çekici, daha rekabetçi konumdaydı ama o eksikleri gördüğün zaman artık böyle hani heyecanlanarak baktığım telefonlar olmamaya başladı benim için şu an. Mesela Samsung tarafında işte 7 yıl güncelleme, güvenlik güncellemesi, Android sürüm güncellemesi.
Çok akıllıca bir
mesela.
Şey bu arada.
Hani onu gördüğün zaman diğerlerine hani böyle eldivenle sevesin geliyor gibi bir durum oluyor ne yazık ki.
Ya bu iki cihaz arasında benim en çok merak ettiğim ve beni heyecanlandıran Snapdragon'un yeni işlemcisi 8 Elite ile beraber geliyor. Ya niye heyecanlanıyorsun dersiniz arkadaşlar. Şimdi birincisi performans olarak Snapdragon 8 genişten yaklaşık %50'ye yakın bir performans artışından söz ediliyor. Çok abuk rakamlar.
Ve ekran kart tarafına da yani oyunlarda işimize yarayacak tarafta çok yüksek bir sıçrama olduğu söyleniyor.
Ve şeyi düşünüyorum lan zaten Snapdragon 8 Gen 3 60 FPS yüksek kare ayarında Genshin Impact gibi aslında telefon için yapılmamış ya da konsol kalitesinde telefona yapılmış bir oyunu çalıştırabiliyorken bunun üzerine %50 koymak demek çok ciddi
çok
bir
ciddi.
Performans artışı. Bir de pil tarafını çok merak ediyorum. O konuda da bayağı iddialı bu Snapdragon yeni işlemcilerinde, dizüstü tarafındaki işlemcilerinde de öyle. Hani pilde bir majör bir fark gösterebilecek mi tüketimde onu çok merak ediyorum. Fiyatlar 630 dolardan başlıyor bu arada. Makul fiyatlar yine bir amiral gemisi telefona göre. 12-256 benim bahsettiğim baz model Xiaomi 15. 630 dolardan başlıyor. 15 modellerinde RAM ve depolama arttıkça 770 dolara kadar çıkabiliyorsunuz. Pro 740 dolardan başlıyor 900 dolara kadar işte 16 1 TB'lık sürümünü alırsanız o şekilde gidiyor. Aslında iki cihaz arasındaki yine en temel fark kamera donanımları. Pro'nun ana kamerasının sensörü daha üst seviye. Aynı 14T 14T Pro'da yaptıklarını 15 ve 15 Pro'du da yapmışlar.
Ki genelde böyle oluyor zaten.
Aynen öyle. Mutlaka yine Türkiye'de birkaç ay sonra bence bir lansman görürüz. Genelde böyle birkaç ay sonra falan geliyor.
Ya 2025'in ilk çeyreğinde artık Snapdragon 8 elitli cihazları evet. görmeye başlayacağız diyebiliriz ki beni de heyecanlandırıyorlar açıkçası bu
şeyler de fena seçirmesi. Bu arada bu Vivo X200 Pro'daki evet. Dimensity 9400 galiba. O da yani bir avuntulu skoru almış falan. Ve
geçen şeyde Magic 7 serisi duyurmuştu. Onda yine amiral gemisi modeli yine bu Xiaomi'nin 15T Pro'suyla yarışacak düzeyde gözüküyor. Yani Dimensity ile Snapdragon'un oradaki kapışmasını da merak ediyorum. Hani evet. oyunlardaki performansını. Çünkü bir anda çok ciddi bir sıçrama oldu. Hani neyin etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum.
Valla MediaTek'in Dimensity'lerinde hiç boş yok. Yani evet. böyle ulan bunu da hiç yapamamışlar dediğim. Hala bir tık fazla pil tüketiyorlar. Onu çözemediler ama performans olarak çoğu artık bir de fiyat performans olarak çoğu Snapdragon rakibinden daha makul oldu. Çünkü daha uygun fiyata ya aynısını bazı modellerde de daha iyi oyun performansı falan alabiliyorlar. MediaTek çok yani küllerinden doğdu birkaç yılda.
Ben burada şeyi de merak ediyorum. Şimdi yakın dönemde el konsolları da bayağı revaçtaydı. Hani ROG LX'ler, Steam Deck'ler vesaire. Bunların yeni nesil versiyonlarında da bu işlemcilerin, gerçi bazıları AMD tarafındaki işlemcileri de kullanıyor ama mesela Snapdragon 8 elitli bir cihaz görür müyüz? Görürsek nasıl bir performans evet,
yani mesela ben şu
bunlar
an
benim ilgimi çekiyor.
Şeyde iPhone 16 Pro videosunda test ettim. Yarım saat Resident Evil Village oynadım. Tamam çok yani %30 pilim gitti yarım saatte. Ya yani dakika başı %1 falan gitti. Ama abi oynanıyor mu? Oynanıyor. Ya yani şimdi Resident Evil'ı bir de şey değil hani mobil sürümü yani yok. Teknik olarak mobil sürüm ama oyunun grafikleri aslında konsoldan port edilmiş ya da bilgisayardan port edilmiş bir sürüm. Buluttan falan değil, direkt cihazın içerisinde Resident Evil Village gibi bir oyunu oynamak bana çok etkileyici geliyor.
Bir de şöyle bir şey olacak şimdi. Bu işlemciler gelişmeye devam ettikçe hem termal yönetimi daha iyi seviyeye geldikçe hem de verimliliği arttıkça atıyorum şu an 10 watt çekerek yaptığı işlemi bir sonraki nesilde 5 watt çekerek yapabiliyorsa senin şarjın %30 değil yani teorik olarak %15 düşecek. Evet. Yani daha uzun şarjlarla benzer deneyimleri yaşayabiliyor
bayağı
olacak.
Bayağı aç otobüste oyna. Triple A
oraya gelecek
yani.
Olay zaten evet. bir noktada. Yani
ben
öyle
de artık
gözüküyor.
Telefonların ciddi ciddi oyun konsolu şeklinde de çalışacağını düşünüyorum önümüzdeki
evet.
dönemde.
Ya orada ben mesela telefonların bu el konsolların önünü kesecek mi kesmeyecek mi onu merak ediyorum. Hı-hı. Gerçi onlar da boyutları itibariyle belki batarya avantajıyla
evet,
bir süre daha orada
kurtarır.
Devam edebilirler ama oyun telefonu oluyorlar artık gerçekten
telefonlar. Ya bu
telefonlar.
Şey gibi ben mesela DJI Pocket 3'ün görüntüsünden falan çok memnunum ama iPhone 16 Pro ile kıyasladığımda aslında aynı kameralar. Hı-hı. Hatta iPhone 16 Pro'nun 3 kamerası olduğu için daha efektif video evet. çekiyor. Ama ben şimdi mesela Pocket 3'ten vazgeçemiyorum. Niye? Bu aynı zamanda telefon olarak kullandığım için pilim yetmiyor.
Evet.
Bir de 4K60'da da şey yapmam. Mutlaka bir pil için ayrıca bir kamera taşıyorum. Dediğin olay da yine öyle olacak bence. Yani hem daha büyük ekran hem ayrı bir hani onun oyun için pilim oradan gitsin kafasıyla el konsolda hep olur gibi.
Ya orada güzel bir rekabet kızışma göreceğiz. Umarım o fiyatlara da yansır da. Tüm firmalardan güzel fiyatlarla, zaten. Erişilebilir fiyatlarla bu teknolojileri deneyim etme İnşallah. Şansımız olur umarım.
Son bir haberim daha var, onu da vereyim. Türkiye'nin en büyük biletleme platformuymuş OBilet. Ben bilmiyordum hani en büyük olduklarını. BlaBlaCar'a satıldı. BlaBlaCar bildiğiniz gibi Fransa merkezli bir şirket. Ve aslında BlaBlaCar'ın ana şirketi Komuta SA diye... bir ayrıca aynen ase
çok özür dilerim estağfurullah.
Ayrı bir şeyleri varmış, şirketleri varmış. O onlar tarafından satın alınmış. Aslında Rekabet Kurulu'nun açıkladığı bilgiler hisselerin tamamı şeklinde ama bu Rekabet Kurulu'nun açıklamasından sonra o biletten bir açıklama yayınlandı Webrazi'ye. Orada demişler ki çoğunluk hisseyi sattık ama tamamını değil. Fiyat anlamında da yani kaçı satıldığı da daha açıklanmadı. O bilmiyorum ileride açıklanır herhalde yani, bir şekilde. Hayırlı olsun.
Hayırlı olsun. Ben o bileti kullanırdım. Yani yine kullanmaya da devam ederim büyük ihtimalle bir sorun çıkmadığı sürece. Bazen bu geçişler kötü etkileyebiliyor bilirsin. Yemek sepeti
abi tam onu diyecektim evet.
Devredildikten sonra arayüz falan bir anda bir değişti.
Hala aynı arayüzdeler bir de ve ben kullanmayı bıraktım. Trendyol kullanıyorum artık.
Yani,
reklam
değil. Çok yabancı geliyor. Arada bir yani bazen şey oluyor işte bir mağaza işte bir yemek yeri o başka yerde çalışmıyor. O uygulamada oluyor işte değişebiliyor. Bazen tüm Migros yemekte olan Getir yemekte olmuyor
ya
gibi.
Ya da kampanyaları oluyor falan.
Bazen kampanyadan sebep dediğin gibi yemek sepetini kullandım oluyor ama hala o arayüze alışamıyorum mesela.
Ben yemek sepeti arayüzüne bakıp şey diyorum yani uğraşsan bu kadar kötü yapamazsın.
Ya oldu gibi bıraksan.
Yani nasıl, evet yani ne güzel çalışan sistemdi.
Zamanında yemek sepetinde çalışan bir arkadaşım vardı ona da sormuştum niye böyle oldu diye. O alan şirketin kendi bir teması varmış.
Ve her yerde onu kullanıyorlar.
Hep onu kullandıkları için. Bu sistemi de oraya uyarlamışlar
kimse
ama.
Kimse de şey dememiş yani bu tema iyi değil dememiş mi? Tamam yine kendi temasını kullansın da iyiye çevirsin. Ya öyle kullansın yani.
Ya böyle geldi çok böyle ayıp. Gidiyor ne yazık ki o da.
Evet bu haftalık ikisi biri tamamladık arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Senin de ağzına sağlık.
Özgür'e de buradan tekrardan Allah bir yastıkta kocatsın diyelim. Haftaya inşallah eşi karısı izin verirse biz tekrar Özgür'le ikisi biri de zaten Tunan'la oyun gündemi siz neydi şeyin?
New Game Plus.
Plus'ta zaten onların programı var. Haftaya görüşürüz.
Hoşçakalın.